Ayrım 23, Loughlamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 215. Bu böyle sürüp gitti. Locke sofra kurma ve yüksek mevkili şahıslara hizmet etme sanatında daha da eğitildi. Sandalye çekmeyi ve çay ya da şarap koymayı öğrendi. Hem o hem de Sanzalar karmaşık yemek masası adetlerini bir hastanın karnını yaran hekimlerin ciddiyetiyle yerine getirdiler. Giyim alanında da dersler aldı. Kravat ve ayakkabı bağlamak, uzun çorap gibi pahalı giysiler kuşanmak, aslına bakılırsa beşeri yetenekleri neredeyse her alanında baş döndürücü bir ders çeşitliliği mevcuttu. Bir tek hırsızlık hariç. Locke'un tapınağa gelişinin birinci yıl dönümü yaklaşırken bu durum değişti. ''Ödemem gereken bazı iyilikler var çocuklar.'' dedi Zincir. Çatıdaki cansız bahçede hep beraber toplandıkları bir gece. Zincir'in hayata dair tüm önemli konuları konuşmalarını yeğlediği yer burasıydı. En azından yağmur yağmadığı zamanlarda. ''Belli başlı kimseler karşılığını istediğinde başımdan savamayacağım iyilikler.''
''Kapa gibi mi?'' diye sordu Locke.
''Bu sefer değil.'' Zincir akşam yemeğinden sonra içmeyi adet edindiği sigarasından uzun bir nefes çekti. ''Bu sefer kara simyacılara borçluyum. Onlar hakkında bilginiz var değil mi?'' Kalo ile Galdo tereddüt ederek de olsa başlarıyla onayladılar. Locke ise kafasını iki yana salladı. ''Eh'' dedi Zincir, ''doğru düzgün bir simyacılar loncası var olmasına var. Fakat aralarına kimleri alacakları ve üyelerinin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda kılı kırk yarıyorlar.'' ''Loncanın bu kadar katı kurallara sahip olmasının başlıca sebebi ise kara simyacılar. Onlar sahte dükkanlarda bizim gibilerle iş yaparlar. Uyuşturucular, zehirler falan filan.'' Tıpkı bizim gibi onlar da Kapa'nın emrindedirler ama hiç kimse onlara doğrudan baskı yapmaz. Onlar kızdırmak isteyeceğimiz türden insanlar değildir. Cessalin Dober muhtemelen işlerinde en iyisidir. Ben bir keresinde zehirlenme fırsatı buldum. Cessalin benimle ilgilendi, bu yüzden ona borçluyum ve karşılığını istediği gün nihayet gelip çattı. İstediği şey bir ceset.
Dilenciler höyüğü dedi Kalu.
Ve de bir kürek dedi Galdo. Hayır, Cessali'nin taze bir cesede ihtiyacı var. Deyim yerindeyse hala sıcak ve sulu olması gerek. Bakın her yıl dukalık fermanıyla simyacılar ve hekimler loncasına belirli sayıda taze ceset verilir. İçi açılıp kurcalansın diye dar ağacından alınıp dosdoğru oraya sevk edilir. Kara simyacılara ise böyle bir lütufta bulunulmaz ve Cessali'nin sınamak istediği bazı teorileri var. O yüzden siz çocukların ilk gerçek işinizle beraber çalışmanıza karar verdim. Sizden fırından yeni çıkmış sabah ekmeğinden bile daha taze bir ceset bulmanızı istiyorum. İlgi çekmeden onu araklayın ve buraya getirin ki Cessali'ne verebileyim.
Bir ceset çalmak mı? ''Bu hiç eğlenceli olmayacak.'' dedi Galdo.
''Buna değerli bir yetenek sınavı olarak bakın.'' dedi Zincir.
''Gelecekte de pek çok ceset çalacak mıyız?'' diye sordu Kalu.
''Burada sınanan şey ceset aşırma beceriniz değil. Sizi gidi yüzsüz kuş beyinliler sizi.'' dedi Zincir tatlılıkla. ''Akşam yemeğimizden daha ciddi bir konuda beraber nasıl çalıştığınızı görmek istiyorum. Size istediğiniz her şeyi sağlamayı düşünebilirim ama hiç ipucu vermeyeceğim. Bu işi kendi başınıza halletmeniz gerekecek.''
''İstediğimiz her şeyi mi?'' dedi Locke.
''Makul olduğu sürece.'' dedi Zincir. ''Ve kimseyi öldüremeyeceğinizi bir kez daha vurgulayayım. Başka birinin elinde dürüstçe can vermiş birini bulmalısınız.''
Bunu söylerken Zincir'in ses tonu o kadar katıydı ki Sansa kardeşler temkinli gözlerle birkaç saniye Locke'u süzdüler, sonra da kaşlarını kaldırarak bakıştılar.
''O hanım cesedi ne zaman istiyor?'' dedi Locke.
''Önümüzdeki bir iki hafta içinde alırsa çok memnun olur.''
Locke kafa salladı, sonra da bir süre ellerine baktı.
''Kalo, Galdo'' dedi. ''Ben buna kafa yorarken yarın basamaklarda siz oturur musunuz?'' ''Evet'' dedi çocuklar hiç tereddüt etmeden.
Seslerindeki ümitli tını peder Zincir'in dikkatinden kaçmadı. Bu anı ilelebet hatırlayacaktı. Sansalar o gece Locke'u operasyonun beyni olarak görmeye başlamışlardı. Hatta öyle olduğu için rahatlamışlardı.
Dürüstçe ölecek dedi Locke. Bizim elimizde can vermeyecek ve katılaşmaya başlamamış olacak. Bunun altından kalkabileceğimizi biliyorum. Kolay olacak. Sadece henüz niyesini ve nasılını bilmiyorum.
Kendine güvenin beni yüreklendiriyor dedi Zincir ama gözümün üstünde olduğunu unutma. Eğer sen yakınlardayken bir taverna yanıp kül olur veya bir ayaklanma çıkarsa boynuna kurşun külçeler bağlayıp seni bu damdan aşağı atarım.
Kalo ile Galdo bir kez daha Locke'u süzdüler.
Gözün üstümde tamam ama için rahat olsun dedi Locke. Eskisi kadar pervasız değilim artık büyüdüm.
İkinci kısım. Locke ertesi gün ilk kez tapınak semtinin bir uçtan ötekine kadar tek başına yürüdü. Giydiği beyaz renkli temiz Perelandro tarikatı cübbesinin yenlerinde gümüş nakışlar vardı ve kukuletasını başına geçirdiğinde bile etrafındaki hemen hemen herkesin ancak beline kadar geliyordu. Cübbeye gösterilen saygı onu hayrete düşürmüştü. Bu saygının cübbeyi giyen zavallıdan çok giysinin kendisine gösterildiğini açıkça anlamıştı. Çoğu Camorlu Perelandro tarikatına kısmen alaycılıkla kısmen de acıyarak bakardı. Tanrının ve tarikatının sınır tanımaz hayırseverliği şehrin sert karakterine hitap etmezdi. Hepsi bu. Ama peder zincirin renkli ve dindar bir ucube olarak saldığı şöhretin belli başlı yararları da yok değildi. Arkadaşlarıyla beraberken dilenci Tanrı'nın beyaz cübbeli rahiplerinin yalvarıp yakarmalarıyla alay edenler, tapınağın önünden geçerken gözlerini kaçırarak zincirin güğümüne para atarlardı. Anlaşılan beyaz cübbeli küçük bir müridin hiç taciz edilmeden sokakta yürümesine de izin veriyorlardı. Locke yolunda ilerlerken kalabalıklar hemen önünden çekiliyor, tüccarlar kibarca denilebilecek bir tarzda ona kafa selamı veriyorlardı. Locke hayatında ilk kez etkili bir kılık değiştirmeyle insan içinde gezinmenin ne kadar heyecan verici olduğunu anlıyordu. Güneş yavaş yavaş öğle vaktine doğru yükseliyordu. Kalabalıklar yoğun şehir yankılarla ve mırıltılarla doluydu. Locke kararlı adımlarla tapınak semtinin güneybatı köşesine, cam bir kedi köprüsünün kanalı aşarak eski Hisar Adası'na doğru uzandığı yere kadar yürüdü. Kedi köprüleri insanlar gelmeden önce buraya hükmeden ataların bir diğer mirasıydı. Sıradan bir adamın kalçalarından daha geniş olmayan bu camdan yapılma dar kemerler, Camor'un çoğu kanalına ve Angevin nehri boyunca birkaç noktaya ikili gruplar halinde inşa edilmişti. Düzgün gözükmelerine rağmen ışıltılı yüzeyleri köpek balığı postu kadar pürüzlüydü. Belirli bir çevikliğe ve kendine güvene sahip olanlar için çoğu noktada kanalları aşmanın pratik bir yöntemini teşkil ediyorlardı. Her bir kedi köprüsündeki trafik daima tek yönlü olurdu. Dükalık fermanı bir kedi köprüsünde ters yönde gidenlerin doğru yönde gidenlerce itilerek aşağıya düşürülebileceğini açıkça belirtiyordu. Locke kara kara düşünerek bu köprüyü geçerken zincirin ona iyice bellettiği bazı tarih derslerini hatırladı. Eski Hisar Mahallesi yüzyıllar önce yani Terrin halklarının yaşadığı tüm şehir devletlerinin imparatorluk kenti Terrin Pel'deki tek bir tahtın önünde diz çöktüğü zamanlarda Camor düklerini ağırlamıştı. Camor asilzadelerinin bu soyu atalarca geride bırakılan kusursuz cam kulelere karşı derin bir batıl inanç beslediği için Güney Camor'un ortasında kocaman bir taş saray inşa etmişti. Nicobante'nin büyük büyük büyük babalarından biri, sıra kentle ilgili bu tarz konuların ayrıntılarına geldiğinde Locke'un diğer açılardan fevkalade geniş olan bilgi hazinesi mutlak bir ilgisizlik sesinde kaybolurdu. Kuzgun yuvası adlı gümüşi cam kuleye yerleştiğinde eski aile hisarı da sabır sarayı yani sözüm ona Camor'un kentsel adaletinin merkezi haline getirilmişti. Saray sarı ceketliler ile subayları için bir karargah vazifesi görürdü. Ayrıca dükün yargıçlarının görev yaptığı yer de orasıydı. Davalarına kan kırmızısı cübbeler giyip kadife maskeler takarak bakan bu 12 erkek ile kadının gerçek kimlikleri halka asla açıklanmazdı. Yargıçlar isimlerini bir takvim yılının aylarından alırlardı. Yargıç Partis, Yargıç Festal, Yargıç Aurim, vesaire, fakat hepsi de yıl boyunca hüküm verirdi. Bunların yanı sıra sabır sarayında zindanlar, giriş kapılarına çıkan siyah köprünün üstündeki dar ağaçları ve başka şeyler de bulunurdu. Gizli barış her ne kadar siyah köprüden sallandırılanların sayısını büyük ölçüde azaltmışsa da Dük Nikovante halk önünde bunu kendi bağışlayıcılığına yormayı pek severdi. Dük'ün hizmetkarları teoride ölümcül değilse bile zalimce bir zekanın ürünü olan birbirinden ilginç başka cezalar geliştirmişlerdi. Siyah ve gri renkli oyuklu taşların üst üste yığılmasıyla inşa edilmiş 10 kat yüksekliğindeki saray kare biçimli kocaman bir yapıydı. Duvarlarını teşkil eden koca tuğlalar basit mozaikler oluşturacak şekilde dizilmişti. Ancak bunlar zamanla yıpranarak iyice silikleşmişti. Kulenin diğer her katını süsleyen yüksek kemerli pencere sıraları kırmızı ve siyah tasarımların öne çıktığı vitraylı camlarla kaplıydı. Geceleri her birinin arkasında meşhum bir ışık yanar, karanlıktaki soluk kızıl gözler gibi her yönden dışarı bakarlardı. Pencereler asla kararmazdı, verilen mesaj açıktı. Sarayda her biri yapının köşelerinden çıkıntı yapan ve 8. ya da 9. kattan başlayarak adeta havada asılı duruyormuş gibi görünen daire şeklinde üstü açık 4 kule mevcuttu. Bu kulelerin yan taraflarında siyah demirden yapılma karga kafesleri bulunur, özel olarak seçilen bazı mahkumlar birkaç saatliğine, hatta bazen birkaç günlüğüne ayakları boşlukta sallanarak bunlara hapsedilirdi. Fakat bunlar bile kedi köprüsünden inip eski hisarın kalabalıkları arasına karışırken Locke'un görüş alanına giren, yetişkinlerin sırtlarının ve omuzlarının üstünden olsa bile örümcek kafeslerine kıyasla cennetten birer koltuk gibiydi. Sabır Sarayı'nın Güneydoğu Kulesi'ndeki uzun çelik zincirlerin ucunda yarım düzine kafes sarkıyor, ipek ipliklerin ucundaki örümcekler misali rüzgarda yavaş yavaş sallanıyorlardı. Kafeslerden ikisi hareket halindeydi. Biri yavaşça yükselirken diğeri hızla alçalıyordu. Örümcek kafeslerine kapatılan tutsakların bir an bile rahat etmelerine izin yoktu. O yüzden ağır işe mahkum edilen diğer tutsaklar kulenin tepesindeki dev bocurgatlarda ter dökerler, kafeslerde tutulan birinin yeterince kafayı üşütüp pişman olduğuna karar verilene dek gün boyunca vardiyalar halinde çalışırlardı. Sallantılı, gıcırtılı ve her yana açık kafesler durmaksızın inip kalkardı. Geceleri mahkumların yakarı ve çığlıklarının bir iki mahalle öteden bile duyulduğu olurdu. Eski Hisar pek kozmopolit bir mahalle değildi. Sabır Sarayı'nın dışında sarı ceketlilere ayrılmış kanal iskeleleri ve ahırlar, dükün vergi memurları, katipleri ve diğer görevleri için bürolar, serbest avukatların ve hukuk katiplerinin sarayda tutulanların ailelerinden ve dostlarından iş kapmaya çalıştıkları köhne kafeler bulunurdu. Birkaç rehinci dükkanı ve diğer iş yerleri adanın kuzey bölümüne inatla tutunsa da genellikle dükün hükümetinin daha önemli işlerinden bunlara yer kalmazdı. Mahallenin bir diğer başlıca simgesi de eski hisar ile Mara Camorazza arasındaki geniş kanalın üstünden geçen siyah köprüydü. İnsan elinden çıkmış siyah taşlardan yapılma bu yüksek kemer, bir ipin çekilmesiyle indirilebilen törensel siyah kefenlerle örtülü kırmızı fenerlerle süslüydü. Asılarak idamlar köprünün güney tarafından çıkıntı yapan tahta bir platformda gerçekleştirilirdi. Bir inanışa göre akan suyun üstünde ölen hükümlülerin huzursuz ruhları denize kadar taşınırdı. Bazıları onların köpek balığı vücutlarında tekrar dünyaya geldiğine inanırdı ki Camor Körfezi'nin niye o yaratıklardan geçilmediğini açıkladığı için bu fikre burun kıvrılmazdı. Çoğu Camorlu bir etme bulma dünyasında yaşadıklarını düşünürdü. Locke zincirin aylar boyunca şiddetle bastırdığı dalavere çevirme kapasitesini çalıştırarak siyah köprüye uzun bir süre baktı. Henüz kendi kendini değerlendirebilmek için çok gençti ama entrika çevirme sürecine ona gerçek bir haz verdiğini anlayabiliyordu. Sanki gelip içine oturan sıcacık bir top gibiydi bu his. Yaptığı şeye verebileceği bir isim yoktu. Fakat zihninde dönüp duran düşünce karmaşasının arasında bir plan şekillenmeye başlamıştı bile. Ve Locke ona kafa yordukça kendisiyle daha da gururlanıyordu. Neyse ki beyaz kukuletası suratını yanından gelip geçen insanların bakışlarından saklıyordu. Yoksa bir Perelandro müridinin gözünü dar ağaçlarına dikerek çılgınca sırıttığı herkes tarafından görülebilirdi. Üçüncü kısım. Önümüzdeki bir iki gün içinde asılacak herkesin ismine ihtiyacım var dedi Locke. Ertesi gün zincirle beraber tapınağın basamaklarında otururlarken. Eğer girişimci biri olsaydın ki kesinlikle öylesin, o isimleri kendin de edinebilir ve zavallı ustanı rahat bırakabilirdin dedi zincir.
Evet ama bunu başka birinin yapması gerek. İdamlardan önce sabır sarayının çevresinde görülürsem işe yaramaz.
Ne işe yaramaz?
Planım.
Oho, şu arsız gölgeler tepesi yan kesicisine de bir bakın hele. Demek aklın sıra benden gizli iş çevireceksin. Ne planı?
Bir ceset çalma planı.
Ehe, bu konu hakkında bana söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Harika bir plan.
Yoldan geçen bir adam güğüme bir şey attı. Locke başını eğerek selam verirken zincir de kelepçelerini şıngırdatarak bir elini adamın bulunduğu tarafa doğru sallayıp bağırdı. Sana ve çocuklarına 50 yıl sıhhat bağışlansın. Göz ardı edilenlerin efendisi seni korusun.
100 yıl da olabilirdi diye mırıldandı zincir adam geçip gittikten sonra. Ama çıkan ses kırık bir yarım bakırdan gelmiş gibiydi. Neyse şu harika planına geri dönelim.
Şimdiye kadar cesurca planlar hazırladığını biliyorum ama henüz harika bir tane hazırladığından pek emin değilim.
Öyleyse bu ilk olacak, ciddiyim ama o isimlere ihtiyacım var.
Öyle olsun bakalım.
Zincir arkasına yaslanıp gerindi ve sırtı kütür deyip çıtırdarken memnuniyetle umurdandı.
Onları bu gece senin için öğrenirim.
Biraz para da lazım olacak.
Olmasa şaşardım. Neye ihtiyacın varsa hazine odasından al ve hesap defterine kaydet. Ama o parayı çarçur edersen...
Biliyorum, kurşun külçeler, çığlıklar, ölüm.
Onun gibi bir şey... Biraz ufak tefeksin ama herhalde cessalin senin cesedinden de birkaç şey öğrenebilir.
Dördüncü kısım. Kefaret günü asılarak idamlar için Kamor'un geleneksel günüydü. Her hafta suratları bir karış asık bir sürü mahkum, etrafları rahiplerle ve muhafızlarla çevrili olarak sabır sarayından dışarı çıkarılırdı. Asılış saati öğleye denk gelirdi. Sabahın 8. saatinde sarayın avlusundaki görevliler tahta panjurlarını açar ve tüm gelenlere dük adına siktirin gidin diye bağırarak geçirecekleri uzun bir gün için yerlerine geçerken beyaz cübbeler içindeki 3 Perelandro müridi tahtadan yapılma dar bir el arabasıyla avluya girdi. Üçlünün arasında en ufak tefek olanı boştaki ilk memurenin yanına gitti. Çocuğun incecik suratı memurenin oturduğu bölmenin kenarına ancak ulaşıyordu.
Bak bu ilginç dedi orta yaşlarının sonundaki memure. Bir patates çuvalının şekline sahip olsa da onun kadar cana yakın veya halden anlara benzemiyordu.
Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?
Bugün öğleyin biri asılacak dedi Locke.
Yapma ya. Ben de bunun bir devlet sırrı olduğunu sanıyordum.
Adı Antrim. Ona tek elli Antrim diyorlar.
Onun?
Tek eli var. Evet, bugün sallandırılacak. Kundakçılık, hırsızlık, köle tacirleriyle işbirliği, büyüleyici bir adam.
Bir karısı var diyecektim diye devam etti Locke. Karısının bir işi için buradayız. Antrim'le ilgili bir iş. Bak, temyiz başvurularının süresi doldu. Saris, Pestal ve Tatis idam fermanını imzaladılar. Tek elli Antrim artık Morgante'ye ait. Sonra da Aza Guilla'ya ait olacak. Dilenci Tanrı'nın şirin yavrularından biri bile bu noktadan sonra ona yardım edemez.
Biliyorum dedi Locke. Hayatının bağışlanmasını istemiyorum. Karısı onun asılacak olmasını umursamıyor. Ben cesedi için buradayım.
Sahi mi?
Memurenin gözlerinde ilk defa gerçek bir merak belirdi.
İşte bu çok ilginç. Cesede ne olmuş?
Karısı onun asılmayı hak ettiğini biliyor ama ona daha adil bir fırsat tanımak istiyor. Bilirsiniz işte, uzun sükût hanımının yanında.
O yüzden bize cesedi alıp tapınağımıza götürmemiz için para ödedi. Böylece 3 gün 3 gece mum yakıp onun için Perelandro adına şefkat dileyebileceğiz. Adamı ondan sonra gömeceğiz.
Pekala dedi memura. Cesetler genellikle 1 saatin ardından indirilip dilenciler höyüğündeki çukurlara atılır. Bu bile hak ettiklerinden fazla ama işler böyle yürür. Onları tutup da her isteyene vermeyiz.
Biliyorum. Ustam ne görebiliyor ne de tapınağımızdan ayrılabiliyor. Aksi takdirde buraya gelip kendisi açıklardı. Bizden başka kimsesi yok. Benden buraya gelerek size zahmet verdiğimizi bildiğini söylememi istedi.
Lok'un minik eli bölmenin kenarında belirdi. Geri çekildiğinde memurenin sayım tezgahında küçük bir deri kese vardı.
Ustan çok düşünceliymiş. Peder zincirin ne kadar özverili olduğunu hepimiz biliriz.
Memure keseyi tezgahın altına çekip hafifçe salladı, şıngırdayınca da omurdandı.
Yine de bu hiç kolay olmayacak.
Ustam bize edebileceğiniz her türlü yardım için minnettar kalır.
Gişede başka bir kese daha belirdi ve memure bu sefer gülümsedi.
İstediğin şey imkanlar dahilinde dedi kadın. Tabii illa olacak diye bir kural yok.
Lok 3. bir kese daha çıkarınca memure kafa salladı.
Urgancı başlılarıyla konuşurum ufaklık.
Kendi el arabamızı bile getirdik dedi Lok. Kimseye yük olmak istemiyoruz.
Olmayacağınızdan eminim.
Kadının tavırları bir anlığına yumuşadı.
Dilenci Tanrı hakkında kötü bir şey demek istemedim çocuk.
Öyle bir şey dediğinizi düşünmedim bayan. Ne de olsa yaptığımız aynen o.
Lok kadına en sevimli sırıtışını lütfetti.
Size yalvardığım şeyi sırf iyi niyetinizden ve hiç para istemeden yerine getirmediniz mi?
Tabii ki getirdim.
Kadın ona göz bile kırptı.
Size ve çocuklarınıza 20 yıl sıhhat bağışlansın diyen Lok belini kırarak selam verirken bir anlığına gişenin arkasında kayboldu.
Ve göz ardı edilenlerin efendisi sizi korusun.
23. ayrımın sonu. Sayfa 223.